Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet hocam, gündemin en sıcak konusuyla başlayalım. Geçen hafta temas etmiştik, hatta demiştiniz ki hafta sonu bu harekat başlar demiştiniz. Afrin harekatı ile ilgili olarak, ki netekim öyle oldu. Cumartesi akşam saat 17 civarı Zeytin Dalı harekatının başladığı duyuruldu ve o günden itibaren Afrin'e Türk birlikleri ve ÖSO kuvvetleri giriş yapmaya başladı. Uçaklar, toplar, fırtına obüsleri ve daha birçok askeri teçhizatta saldırılar devam ediyor Afrin'e yönelik. Bu harekatı konuşalım hocam. Geçen hafta da dediğimiz gibi bir girizgah yapmıştık ama operasyon başlamadığı için bir yere kadar gidebiliyorduk. Ama bugün itibarıyla Zeytin Dalı harekatını konuşabiliriz. Öncelikle isminden başlayalım müsaadenizle. Zeytin Dalı ismini nasıl buldunuz? Neden böyle bir isim tercih edilmiştir? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım programımıza. Öncelikle cephede yılın en soğuk günleri ve 3-4 gündür de sürekli yağmur altında orada vatan için, bizim geleceğimiz için savaşan bütün subay, asker ve güvenlik güçlerimize Allah'tan muzafferiyet nasip etmesini, evet, diliyoruz.
İnşallah.
Gönlümüz onlarla. Şimdi harekatın adı Zeytin Dalı. Geçen haftaki programımızda söylemiştik. Biz Fırat Kalkan Harekatı'nı yaptığımız bölge biraz daha iç kesimlerde ve daha düz.
Evet.
Halbuki burası Amanos Dağları'nın hemen doğusunda. Biraz daha engebeli, daha nemli, yağış,
evet,
Akdeniz'den bu Amik Ovası koridorundan nemli hava kütlelerine maruz kalıyor. Nem ve yağış bu tepelik alanlara gereken nemi verince, burada sıcaklık da yüksek olunca zeytinlikler çok. Dolayısıyla evet, Türkiye'de denilebilir ki yüz ölçümüne göre zeytin ağacı sayısı ve üretiminin en fazla olduğu yerlerden birisidir. Zeytinlik bir bölge. Hı-hı. Ondan Zeytin Dalı. Bu birincisi. Evet. İkincisi de dikkat edilirse Afrin sanki bir Kürt bölgesiymiş ve Kürtlere bir harekat yapılıyormuş gibi bir intiba uyandırılmak istendi. Hı hı. Halbuki nüfusta Sünni Araplar yaklaşık %48'de birinci sırada, Kürtler %40 civarında bir orana sahipler. Sonra bir %8-10'da Türkmenler vardı o coğrafyada, bu 2011 öncesindeki demografik, evet, yapıya baktığımızda. Türkiye demek ki Zeytin Dalı harekatıyla bir, oranın zeytinlik olması, iki, onlara bir Zeytin Dalı uzatıyor. Yani biz orayı zapt etmeye, oradaki insanları kan ve gözyaşına değil, hı hı, yani Amerika'nın Musul'da yaptığı gibi, Rusya'nın, evet, Halep'te yaptığı gibi, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptığı gibi, NATO'nun Libya'da yaptığı gibi, insanların evlerini başına yıkarak, bombardıman yaparak değil, biz buradan teröristleri temizleyeceğiz. Daha sonra 2011 öncesinde buranın yerli ahalisi, her kimse, hı hı, onlar buraya gelip iskan edilecek. Nerede bu insanlar? Türkiye'de 3,5 milyondan, evet, fazla insan var. Ve buranın bir diğer özelliği de çok mümbit araziler. Yani mesela ben Adanalı olduğum için bizim orada tarım işçisi olarak çalışan insanlar var. Birçok onurlu insanlar. Yani toprağı olan, esnaflık yapan, kendi ekmeğini kendisi kazanan, yani yüzyıllardır, yani devletten bir başkasından bir yardım almaksızın ailesini evet. geçindiren onurlu insanlar bunlar. Yani Türkiye'ye niye gelmişler? Her an başına bir bomba düşme tehlikesinden PKK'lıları da orada topraklarından çıkarmış adamlar. El evet. koymuşlar. Yani sizin toprağınıza el konulmuş. Her an öldürülme riskiniz var. Gelmişler Türkiye'ye. Siz şimdi orayı temizleyip, terörden temizleyip asli sahiplerini de buraya yerleşebilirsiniz derlerse inanın daha harekat biter bitmez Türkiye'nin hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan o insanlar oraya evet. tekrar döneceklerdir. Nitekim daha şu anda bile ilk kurtarılan köye dönenler oldu. Evet. Bu nedenle Zeytin Dalı'nın amacı da oradaki yaşayan oranın halkına bir barış eli uzatmaktır. Bu Münbiç için de Fırat'ın doğusu için de evet. böyle. Yani bizim hedefimiz Kürtler, Araplar vesaire, hı hı. Sünniler, Şiiler değil. Buradaki hedef terörden burayı arındırarak yerli ahalisini buraya tekrar iskan etmek ve 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak. Hı hı. Bunu baştan beri Türkiye söylüyordu. Söylüyor. Bugün de yapıyor.
Peki hocam. Hemen bu noktaya nasıl gelindi? Yani Afrin operasyonuna, Zeytin Dalı operasyonuna nasıl gelindi bunu konuşalım. Bir de zamanlaması noktasında bu da iç içe zaten. Buna değinmenizi isteyeceğiz.
İsterseniz Suriye olaylarını şöyle bir kronolojik olarak birkaç buyurun. Cümle özetleyecek olursa 2011 yılı baharında işte dünyada işte gelişmeler oluyor. Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta diktatörler devriliyor, halk sokağa iniyor vesaire. Bunun öncü sarsıntıları Suriye'de de olmaya başlandı ve Türkiye Suriye'yi çok uyardı. Yani evet. halkın taleplerine kulak ver ve bir kaos, kargaşa olmasın ki bu iç savaşın en büyük zararı Suriye'ye olmuştur. İkinci derecede zarar eden ülkede Türkiye olmuştur. Yani Suriye'den sonra en çok kaybeden Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye Suriye'nin böyle olmasını istemedi. Onun için de Hafız Esat'ı çok uyardı fakat göz ardı edildi. Ve Türkiye'de Özsoy'u destekleyip hani o meşhur bir sözü vardır. Eski başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Emevi Camii'nde namaz kılma evet. şeyi şu anda insanlar bu işi tiye alıyorlar, dalga geçiyorlar vesaire hı-hı. ama Özsoy Suriye'nin %80'ini kontrol eder hale gelmişti. Evet. Yani Esad'ın düşmesine de ramak kalmıştı.
Evet.
O sırada Esad ne yaptı? Bu Afrin'i, bu Aynel Arap denilen Kobani'yi ve Cezire bölgesini anahtar teslimi PKK'lılara teslim etti. Madem düşmanımın düşmanı dostumdur diye. Dolayısıyla Afrin'e bir kurşun atarak sahip olmadı bu PKK'lılar, YPG'liler. Sırf Türkiye Özsoy'u destekliyor diye onlar da bizim can düşmanımız, hasmımız olan PKK'lılar burayı
altın
verdi.
Tepsiyle sundu.
Altın evet. tepsiyle sundu. Arkasından yine Özsoy ve bileşenleriyle mücadele edemeyince Amerika devreye girdi. IŞİD'i
evet.
kurdurdu. Onunla da mücadele edemeyince Rusya'yı getirdiler. Şimdi de Rusya başına bela oldu onların. Dolayısıyla Rusya, Hizbullah, İran rejim derken sonunda Halep'in kaybıyla Özsoy kaybetti.
Evet.
O halde savaşın başlangıcında Sünni-Şii bir kavgayla başladı bu. Rejimin o mezhepçi yaklaşımı, bunu Hizbullah ve İran'ın desteklemesi ve Türkiye, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Amerika, Avrupa Birliği de diğer evet. kanadı destekliyordu. Ama savaş devam ederken bu defa mezhepçi bir savaş etnik temelli bir savaşa dönüştü. DAEŞ sonrasında. Hı hı. Bu defa Türkler, Kürtler, Türkmenler gibi artık etnik unsurlar ve aidiyetler ortaya çıkmaya başlayınca işin rengi değişti. Ve Türkiye Amerika'nın DAEŞ'e yönelen dikkatleri çektiği bir sırada hemen o PKK, YPG, PYD yapılanması bizim birinci önceliğimizdir diye meydan okudu Amerika'ya da evet. bütün müttefiklerine de. Ve Fırat Kalkanı harekatıyla bunun ilk adımını attı. Şu anda Afrin'de, arkasından Münbiç'te, arkasından Tel Abyad'da, sonra Kobani'de ve Cezire'de, hatta Irak'ta, İran sınırına kadar bu operasyonların yapılması gerekiyor. Bu elzemdir. Eğer siz bu coğrafyada 1000 yıldır yaşıyorsanız ve 1000 yıl daha yaşamayı düşünüyorsanız bunu yapmak zorundasınız.
Evet. Peki hocam şimdi gelen tepkilere bakalım ama önce ABD'nin tavrıyla devam edelim. ABD'den çok çelişkili, çok çeşitli açıklamalar geliyor. Hem Zeytin Dalı harekatı ile ilgili olarak, hem PKK-PYD ile ilişkileri bakımından. Ve son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı bu görüşmede Türkiye'nin tepkisini, Türkiye'nin beklentilerini Trump'a ifade etti. Amerika'dan da yine burada da çok farklı açıklamalar geldi görüşmeye dair. Söylenmeyen şeyleri söylenmiş gibi açıkladılar. Türkiye buna tepki gösterdi. Yine ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Dışişleri Bakanımıza bir güvenli bölge teklifinde bulunduğu ifade edildi. 30 kilometrelik bir derinliğe sahip bir güvenli bölgeyi oluşturabiliriz diye daha yeni akıllarına başlarına gelmiş akılları. Bu ABD'den gelen bu açıklamaları, bu teklifi değerlendirmenizi isteyelim. Şimdi de diğer ülkelerin tavırlarına da geçeceğiz ayrıca.
Şimdi öncelikle Amerikan diplomasisinde şöyle bir gelenek vardır. Liderler görüşür. Aradan bir süre geçer, bu konuşma metinleri süzgeçten geçirilir, ondan sonra bir basın açıklaması yapılır.
Evet.
Fakat Sayın Erdoğan ve Trump görüşmesini biter bitmez alelacele bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrasında sizin de az önce belirttiğiniz gibi söylenmemiş bazı ifadeler orada yer alınca insanın aklına şu geliyor. Demek ki o toplantı veya telefon konuşması öncesinde hazırlanmış bir metin olduğu
evet.
akla getiriyor insana. Muhtemelen de öyledir. Şimdi Amerika'da hep söylüyoruz, Pentagon şu anda CENTCOM vasıtasıyla Orta Doğu'da ve Suriye'de istediğini yapıyor. Tıpkı 1990'ların Türkiye'sinde başbakana rağmen genelkurmayın karar alıp uygulamalara geçtiği gibi şu anda Trump'ı çok da fazla kale almadan Amerikan genelkurmayı Pentagon'da CENTCOM burada icraatlarını sürdürüyor. Evet. CIA'nin ayrı bir hesabı var. Amerikan derin devleti. Onlar da Trump'ı götürmenin mücadelesini yapıyor. Bu arada kapandı.
Evet, yani hükümet kapandı.
Hükümet kapandı. Evet,
bütçeden
çünkü
dolayı.
Bütçeyi geçiremediler senatodan vesaire. Şimdi Amerika kendi içerisinde çok parçalı bir yapıya sahiptir. Ancak buradan şu sonuç çıkmasın, hafife almayalım. Amerika bize Irak ve Suriye cephesinde askeri alanda değil, ancak bu Zarrab ve Halk Bankası meselesini gündeme getirerek ben dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Nisan ayından itibaren Türkiye'yi ekonomik ve finansal alanda ambargolarla köşeye sıkıştırmaya çalışacaktır ve onun şeyini de ince ince ilmek ilmek altyapısını oluşturuyor. Yani bize dost filan değil Amerika. Evet. Hatta en sinsi, Türkiye'nin şu anda altını oyan düşman devlet konumundadır Amerika. Bunu unutmayalım. Şimdi bu noktaya nasıl gelindi? O güvenli bölgeden kasıt şu. Türkiye dendi ki bu Suriyeli mültecileri dünyaya veya Türkiye'ye almayalım. Sınırdan 20 kilometre güvenli bölge oluşturalım. Orada mülteci kampları kuralım. Hem Türkiye hem de dünyadan, Birleşmiş Milletler'den gelen yardımları buraya götürelim. Ve insanlar kendi ülkelerinde, kendi coğrafyalarında yaşasınlar dendi. Fakat buna hiç kimse kulak asmadı. Çünkü kimsenin işine bu gelmiyordu. Fakat şu anda Türkiye bunu artık kanırta kanırta silah zoruyla böyle yapmaya bir güvenli bölge açmaya başlayınca bu defa hani güreşte arkasına dolanıp puan alıyor ya. Evet. Amerika hazır bir oyun sahası bulmuşken bunu beraber yapalım deyip işin içerisine yani hemen B planını, C planını ortaya koymaya
çalışıyor. Hem de PKK-PYD'yi bir anlamda kurtarmaya çalışıyorlar.
Şimdi PKK-PYD'nin onlar için özelliği şu, onlar Rusya'nın, Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin aparatlarıdır. Yani kim hangi projeyi uyguluyorsa onların hemen gönüllü taşeronlarıdır. Amerika'nın aslında Suriye'de, Irak'ta yapmak istediği şey şu. Yani Türkiye sınırıyla bir işi yok onların.
Evet.
Onlar daha güneyde Rakka, Deir ez-Zor bölgesinde çok zengin petrol yatakları var. Yani maden kaynakları orada. Ve o bölgeyi elinde tutmak istiyor. O bölgeyi tutacak silahlı bir güce ihtiyacı var. Amerikan askerlerin orada beklemesi çok pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla PKK'lıları oraya bekçi koymak istiyorlar. Bunların ağzına bir parmak bal çalmak için de işte bu Afrin'i, işte Kobani'yi, şurayı burayı onlara vaat ettiler. Türkiye zorla burada bir koridor açacak olursa onlara diyor ki madem burada size yaşama alanı yok daha güneye gelin diyecek.
Evet.
Zaten bekçilik yaptırmak istediği yer orasıdır. Kimsenin bunlara devlet kurduracağı, bunlara yani Kürt oldukları için, Türk oldukları için bir ayrıcalık evet. sağlayacağı herkesin kendi ajandası, kendi projesi ve kendi geleceğine yönelik hesapları vardır.
Evet.
Hesaplar tıkır tıkır işliyor.
İşte, peki. Diğer ülkelerin tavırlarına bakalım. Rusya destek veriyor. Hava sahasını açarak vesaire. İran'da sanki biraz tedirginlik var. Temkinli yaklaşıyor. Avrupa Birliği'nden çeşitli açıklamalar var. İngiltere destek veriyor. Zeytin Dalı harekatına. Hollanda destek veriyor. NATO destek veriyor. Öyle görünüyor en azından. Fransa çekincesini ortaya koydu. Yunanistan aynı şekilde. Yine birkaç ülke var. Bunları da genel anlamda bir değerlendirelim. Bir de Avrupa'da şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki bu operasyon, bu harekat Kürtlere topyekün yapılmış bir harekat gibi gösteriliyor. PKK-PYD'ye yönelik değil de bütün bir Kürtlere yapılmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Buna da değinelim hocam, buyurun.
Şimdi tek tek ülkelerden başlayacak buyurun. Olursak Rusya Afrin'deki bu YPG'lilere dedi ki Türkiye size operasyon yapacak 6 ay önce.
Evet.
Gelin siz burayı rejime devredin. Dolayısıyla bu iş tatlıya bağlansın. Bunlar ise büyük hayaller kurmuşlardı. Ellerindeki silahlara, cephaneye, insan gücüne evet. güvenerek artık bizi kimse yıkamaz. Biz burada devlet olduk, burayı genişleteceğiz vesaire. Rusya 6 aydır bu telkinde bulundu. Söz dinletemedi bu Afrin bölgesindeki YPG'lere. Rusya'nın tezi rejimi buranın devredilmesiydi.
Evet.
Madem söz dinlemediler... Fırat'ın doğusunda da Amerika ile iş tuttukları için Rusya Türkiye ile de ilişkilerini, boru hatları, doğalgaz ve bir sürü stratejik ilişkilerini de bozmamak adına hava sahasını açarak işin önünü açtı.
Evet.
Kilit Rusya'ydı. İran'a gelince İran hala diyor ki operasyon biter bitmez burayı rejime devredeceksin diye. İran'ın derdi bu toprakların Esed rejiminin elinde olması. Ne pahasına olursa evet. olsun. Avrupa Birliği'ne gelince Avrupa Birliği bu operasyona destek veriyor. Halbuki Türkiye ile arası limoniydi Almanya'nın, Hollanda'nın, Batı Avrupa'nın. Destek veriyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'nin elinde 3,5 milyon mülteci var ve Türkiye demokrasinin kılıcı gibi sallıyor. Diyor ki bak işte gümrük birliği anlaşmasını yenileyeceksiniz diyor. Serbest dolaşım hakkı vereceksiniz diyor. 6 milyar euro verecektiniz. 3'ünü verdiniz. 3'ünü daha göndermediniz diyor. Vesaire sürekli Batı Avrupa'nın başını ağrıtıyor.
Evet.
Bu mülteci sorunu. Türkiye eğer böyle bir 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturur da Lübnan'daki, Ürdün'deki, Türkiye'deki mülteciler oraya yerleşirlerse Avrupa Birliği büyük bir dertten kurtulmuş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla bizi sevdikleri için, bizim Afrin'le yaptığımız operasyonu destekledikleri için değil, başını ağrıtabileceğini düşündükleri bu mülteci sorunundan
kurtulabilmek için.
Bedava kurtuldukları için evet. destekliyorlar. Yani herkesin kendine göre burada bir hesabı var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince Amerika bu operasyonda zaten Afrin bölgesi Rusya'nın kontrolünde olan bölgeydi. Membiç bölgesinde de Türkiye'ye söz vermişti. Orada da bir çok fazla hır çıkmaz gibi geliyor. Ancak Fırat'ın doğusunda Tel Abyad'da Türkiye bir operasyon yaptığında ki Tel Abyad'da hiç Kürt yoktur. Tren istasyonu, tren yolu geçiyor. Tren yolunun Türkiye yakasında kuzeyde Akçakale var. Tren yolunun öbür tarafında Tel Abyad var. Hepsi Sünni Araplar bunlar. Kürt evet. falan yok. Mesela Suruç Kürttür. Aynel Arap. Kobani diyoruz. Kürttür.
Evet.
Yani oradan bir tren yolu istasyonu geçiyor. Bu nedenle o coğrafyada önümüzdeki aylarda veya yıllarda biz ister istemez Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda bir şekilde bu kaçınılmaz bir şekilde bir takışma olacaktır. Ama evet, bu Afrin ve Membiş'te o kadar bir sürtüşme olmayacaktır diye düşünüyorum. Hı
hı. Peki Almanya bizim Leopard tanklarımızı bu operasyonda kullanamazsınız anlamında bir harekette bulundu. Dedi ki bir Leopard tanklarının modernizasyonunu yapmayacağız şeklinde. Gerçi ertelendi şu anda. Yeni hükümete bırakıldı bu karar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
Aslında kötü komşu adamı hacet sahibi, evet, yapar derler. Türkiye 1960'da Kıbrıs'la ilgili problemler ortaya çıktığında 60'lı yılların ortalarında Kıbrıs'a bir müdahale yapmak istiyor ama çıkarma, evet, gemisinin olmadığını fark ediyor. Hı hı. Amerikan Başkanı'nın İsmet İnönü'ye azarlar mahiyetindeki mektubu, hiçbir egemen devlete yapılamayacak derecede yapmış olduğu küstahça açıklamalar vesaire. Evet. Türkiye o zaman bir milli askeri harp sanayisinin olması gerektiği kanaatini o günlerde anladı. 1974'te de bunu çok acı tecrübelerle yaşadı. Ondan sonra yavaş yavaş Aselsan'ı kurdu. Askeri, hı-hı, elektronik sanayi. Havelsan'ı kurdu. Evet. Roketsan'ı kurdu. Ve bunlar yavaş yavaş deneme yanılma yoluyla gelişti, evet, gelişti. Mesela bir emekli tüm general anlatıyordu. Bu insansız hava araçlarını işte benim komuta ettiğim bölgede bu gençler deniyorlardı. Yani çocukların oyuncak maketi gibiydi diyor ama 10, evet, yıl sonra gelinen noktada İHA'lar SİHA oldu. Silahlı, evet, insansız hava araçları üretildi. Ve Türkiye bu Leopard tanklarını ikide bir, işte motorunu vermeyeceğiz, işte diyelim ki yazılımını vermeyeceğiz vesaire diye diye Türkiye'de kendi Altay tankını üretti. Evet. Altay tankının motorlarını Avusturya'dan alacaktık. O işte Hollanda-Almanya krizinde Avusturya'nın o ırkçı yönetimi biz bu tank motorlarını satmıyoruz dedi. Türkiye'de Ukrayna'dan bunun, evet, satın alma anlaşmalarını yaptı. Ama bu motoru kendimiz üretmek zorundayız.
Evet,
yani
kesinlikle.
Altay tankını yapmak marifet değil, onun motorunu da yapacaksınız. Dolayısıyla Atak helikopterini yapıyorsunuz. Onun motorunu da yapacaksınız ve Türkiye şu anda %60'lara ulaştığı, evet, milli harp sanayinde, hı-hı, mümkün olan en yüksek, hı-hı, orana ulaşmak zorundadır.
Evet. Şu anda operasyonda kullanılan millilik oranda %75'miş hocam. Yani Zeytin Dalı harekatında kullandığımız silahların %75'i yerli ve milliymiş. Bunun altını da çizelim. Tam bu
yani
noktada
harp pahalı, evet, bir iştir. Attığınız, evet, her kurşun, her mermi paradır. Kalktan her uçak bir maliyeti vardır. Tabii. Dolayısıyla eğer bunu kendi harp sanayinizle üretiyorsanız en azından dışarıya döviz vermemiş olursunuz. Evet. Bir de bunu dışarıdan satın alıyorsanız, evet, bütçeniz allak bullak olur.
Son olarak hem bu bahisle ilgili olarak hem de bu bölümümüzde şunu soracağım hocam. Şimdi Zeytin Dalı Harekatı'nın toplumsal desteğini soracağım size Türkiye'de. Nasıl buluyorsunuz? Hakikaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalardır bu operasyonun yapılacağına yönelik ifadelerde bulunuyordu. Toplumu hazırladı. Katılır mısınız? Bir, evet, de bu sözde aydınların toplumda operasyona karşı bildirisi, evet, var.
Şunu da söyleyelim. Toplumda artık AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Sünnisi, Alevisi, ortalama bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, yani Adıyaman'daki bir Kürt de bu işi destekliyor artık.
Evet.
PKK'lılar var. Bir de bizim tatlı su entelleri vardır.
Evet.
Yani hayatları boyunca bir dikili çöpü olmayan, oturdukları yerden ahkam kesen ve bu millete ayar vermeyi düşünen, zihnini de
terör örgütlerine adeta
batıya ipotek, evet, etmiş, dünyada her şeyin en iyisinin Avrupa'da ve Amerika'da olduğunu düşünen siyasetçi,
işte
kendini sanatçı vesaire diyen insanlar vardır. Bunların 176 tanesi sanırım, evet, şey yapmışlar, bir bildiri yayınlayarak işte barış istiyorlar vesaire. Ben bunları Facebook sayfamdan da yayınladım, bu isimleri.
Evet.
Yani acaba sizler diyorum, Esed kimyasal silah kullandığında böyle bir şey yaptınız mı?
Evet.
Amerika Musul'u yerle bir ederken, Rusya Halep'i yerle bir ederken, Bağdat harap olurken siz böyle bir şey yapmaya cüret edebildiniz mi? Türkiye'nin o MİT tırlarını manşete koyan Cumhuriyet Gazetesi için söylüyorum. Yani MİT tırları olduğunu manşete koymuştu. 5000 tır Amerika PKK'ya silah gönderirken bunları niye bildiri olarak yapmadınız da bunu şimdi söylüyorsunuz? Yani evet, bunların hepsi konuşulması gereken, düşünmesi gereken konular. Yani bir insan biraz erdemli olur, namuslu olur. Yani barışsa her konuda barış dersiniz.
Evet.
Yani bu mazlum ve mağdur insanların, dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara sığındığı ana ocağı konumundaki Anadolu tehdit altında adamlar hala
dertleri başka şeyler. Şeyin
farkında değiller. Evet. Yoksa herkes barış istiyor. Zaten harekatın adı da Zeytin Dalı.
Evet.
Ya biz insanları orada öldürmeye gitmiyoruz ki. Birileri size namluyu dayamış, o namluyu üzerinizden çekmeye harekatıdır bu. Kadar hı-hı, basit.
Evet, peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu bölümümüzü bu ifadelerle noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, Aran'ın akabinde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye, medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin arka planını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, meşhur Davos toplantıları başladı. Bu yılki teması parçalanan dünyada ortak gelecek oluşturmak imiş. Bunu konuşalım. Davos toplantısının amacı nedir? Neden toplanırlar? Türkiye'den de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye'yi temsil ediyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da meşhur Davos resti de hatırlanır herhalde.
One minute
resti. Evet. Evet, bunu da hatırlamadan geçmeyelim. Buyurun hocam.
Şimdi Davos nedir? Önce ona bir
bakalım.
Evet. Projeksiyon tutalım. Son yapılan o ekonomi sayfalarında medyaya yansıdığı kadarıyla açıklamalar şöyle. 7,5 milyarlık, 7 milyar 550 milyonluk dünya nüfusunun toplam servetinin yaklaşık yarısı 42 zenginin elindeymiş.
Evet.
Yani dünyada 200 küsur tane devlet var. 42 tane zengin dünya servetinin yarısına el koymuş durumda. Bütün kaynakların. Şimdi Davos'un hedefi şu: sürdürülebilirlik sağlamak. Yani adamlar bir düzen kurmuşlar, bir çark kurmuşlar. Bu çark sürekli onlara işliyor. Dikkat edin, en çok kar eden bankalardır.
Evet.
Herkes zarar edebilir, az kar eder, çok kar eder ama Türkiye'de ve dünyada dikkat edin, sene sonu bilançolarına baktığınızda hep bankalar, finans kurumları, yani paradan para kazananlar. Yani adam iki işte çalışıyor ama hala eşinin, çocuklarının gönlünü yapamıyor, geçinemiyor. İşte evet. Böyle bir dünya düzeni kurmuşlar ve bu düzeni de sürdürülebilir kılmak için, bakın başlığını da az önce yaptım, parçalanan dünyada ortak gelecek oluşturmak. Dünyayı kim parçalıyor? Yani dünyanın öbür yarısını kim aç bırakıyor?
Evet.
Kim savaştırıyor? Yine bunlar yapıyor. Diyor ki biz böyle bir dünya kurduk ama diyor hala diyor biz bu silah satmaya devam edeceğiz. Etnik, dini, mezhepsel ayrıştırmaları körükleyeceğiz. İstihbarat örgütlerimiz vasıtasıyla,
evet,
diyor. Arkasından da diyor bizim bankalarımız kar edecek. Bu düzenin sürdürülebilir olmasıdır. Bakın Davos'un özü ve özeti,
evet,
kurmuş oldukları bu çarkın devam etmesi ve buna da engel olan devletlerin, liderlerin ortadan kaldırılması. Yani 15 Temmuz darbesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan niye maruz kaldı? Siz orada one minute derseniz sizin kafanızı koparırız diyor.
Evet.
Ama başarılı olmuyor. Allah'ın da bir hesabı var. İşte böyle bir düzende dünyada önümüzdeki yıllarda neler yapılacağına ilişkin bir takım,
evet,
kararlar alınıyor. Mesela benim kişisel tahminim bu. Dünyada petrol sanayini ele geçiren işte o 42 zenginden bir tanesi,
evet,
Rockefeller'dır, Amerikalı. Bu Yahudilerin Amerikan kolu Rockefeller'lardır. İngiliz kolu Rothschild ailesidir.
Evet.
Mesela Rockefeller'lar petrol hisselerini satmaya başladılar. Petrolden çıkıyorlar.
Evet.
Yani artık bu sektör, yani petrol dönemi bitiyor anlaşıldığı, hı-hı, kadarıyla. Yani yeni bir alana, giriyorlar. Bu artık
ne olur?
Sanırım bu elektrikli otomobillerden tutun da işte bora yönelik bir takım toryuma yönelik enerji vesaire. Onların nerelere yatırım yaptığına bakmamız lazım. İşte onun dünyanın baronlarının bir araya gelip geleceğe yönelik bir takım perspektifler ve yol haritası çizdikleri, kendilerine engel olan bir takım devlet başkanlarına nasıl ortadan kaldırılacağına dair plan projelerin yapıldığı yerdir onlar. Basına yansıyan resmi açıklamaların dışında perde gerisinde de bunlar konuşulur.
Evet. Peki hocam, Kudüs'le ilgili, Filistin'le ilgili gelişmelere bakalım. Öncelikle Kudüs'te geçen hafta 6 Türk iş adamı bayrak açtıkları için gözaltına alındılar ve daha sonra kefalette serbest bırakıldılar. Ama bir isim var ki hala gözaltında. İsrail sürekli gözaltı süresini uzatıyor. Medeniyet Üniversitesi'nden bir yardımcı doçent doktor Cemil Tekeli. Hala gözaltında, İsrail'de tutsak bulunuyor. İsrail bunu sürekli yapıyor. Neden İsrail'e bir dur denilemiyor bu noktalarda?
İşte bayrağın açıldığı yer İsrail sokakları da değil.
Evet.
Yani Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir Türk bayrağı açılıyor. Ve bundan dolayı sorgulanıyor, hapse atılıyor. Hı hı. Bir kısmı kefaletle serbest bırakılıyor vesaire. Şimdi İsrail'in en büyük özelliği konjonktürü çok iyi kullanması.
Evet.
Yani şu anda Türkiye Afrin'de bir operasyon yapıyor. İsrail'in Kudüs oldu bitlisine en fazla karşı çıkan ve onun tekerine çomak sokan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin böyle bir meşgul olduğu zaman da tam da bir hukuk fakültesinde, İslam hukukunda bir akademisyeniz. Siz orada içeri alıyorsunuz ve Türkiye'ye ve dünyaya şu mesajı veriyorsunuz: burası benim diyorsunuz.
Evet.
Yani İsrail artık Filistin'de, Kudüs'te değil, Mescid-i Aksa'da da hak iddia ediyor ve buna adım adım bir meşruiyet kazandırıyor. Ve Türkiye'de herkes işte bu Afrin'le düşüp, Afrin'le yatıp, Afrin'le kalkıp operasyonu takip ederken perde gerisinde İsrail bunu yürütüyor. Sağ olsunlar, bizim Eğitim Bir Sendikası'ndan arkadaşlar birçok protestolar yaptılar, basın açıklaması yaptılar, bu işi duyurmaya çalıştılar ama bir de insanların konularda duyarlı olması gerekir.
Hı hı.
Yani savaş her alanda savaştır. Yani sadece cephede değil, medya alanında da. Mesela bizim şu anda bu operasyonla ilgili yaptığımız harekatın cephede başarılı olması yetmiyor. Yani evet. Arap medyasında biz bunu nasıl anlatıyoruz? Avrupa Birliği'nden nasıl anlatıyoruz? Amerika'da nasıl anlatıyoruz? Veya İsrail'in bu konudaki perde gerisinden yapmış olduğu hinlikleri ne kadar görebiliyoruz, ona bakmamız lazım. Şöyle bir örnek vereyim.
Buyurun.
Mesela Avrupa'da Türkiye'nin aleyhinde olan medya organları manşetlerine şöyle yer verdi bu operasyonla.
Buyurun.
İlgili. Türkiye Kürtlere karşı operasyon yapıyor.
Hı hı.
Çünkü Avrupa'da bu PKK'lıların elinde bir Kürt hassasiyeti oluşturmaya çalıştırdılar. Şeye gelince de ABD'ye gelince de ABD'nin o Washington Post, New York Times gibi böyle yeminli Türkiye düşmanı basın yayın organları ise Suriye ve Irak'ta Türkiye Amerika'nın DAEŞ'le mücadelesinde müttefiki olan Kürt birliklerine Türkiye
operasyon yapıyor
diye de Amerikan kamuoyunu o şekilde bilgilendiriyor. Fakat bizim İsrail'de Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası sadece bir Türk bayrağı asan oradaki Müsiyat Kayseri başkanı yani Müsiyat dediğiniz iş adamları derneğinin başkanı. Öbürü akademisyen.
Evet.
Yani bunlar öyle sıradan insanlar da değiller. Bunları alıp palas pandıras hapse atıyorlar ve Türkiye'de çok az insan bu konuda hassasiyet gösteriyor. Yani bu konular da önemsememiz gereken, en az Afrin harekatı kadar önemsememiz gereken hadiselerdir diye düşünüyorum. Türkiye'nin maalesef en zayıf olduğu noktalardan biri, hep haklıyız, hep haktan adaletten yanayız. Bakın bu mültecilere karşı, Orta Doğu'daki hadiselere karşı, ama dünyaya bunu lanse edecek.
Anlatamıyoruz. Evet.
Mesela İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Çince her neyse yayın yapacak ve orada insanları etkileyebilecek bir medya gücümüzün henüz yeterince olmaması en büyük eksikliğimizdir diye düşünüyorum.
Gelin Filistin üzerinden devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yaptığı açıklamada şöyle demiş. Filistin'i tehdit etmiş. Eğer Filistin barış görüşmelerine tekrar başlamazsa mali yardımı keseceğiz demiş. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence de yine İsrail'deydi. Orta Doğu turuna çıktı. Filistin'de tepkiyle karşılandı ama İsrail'de de şunu söylemiş. Kudüs'e büyükelçiliğimizi 2019'da taşıyacağız demiş hocam. Bunu da kısaca değerlendirmenizi isteyelim.
Geçen hafta da benzer konular gündemdeydi dünyada ve Türkiye'de. Evet. Şimdi Amerika'nın şöyle bir özelliği var. Yani insanın düşmanını tanıması da önemlidir. Şimdi Amerika mevcut silah gücüyle, bakın Türkiye bütçesinin veya Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü kadar bu insanların savunma bütçesi var. $700 milyar civarında yıllık askeri harcama bütçeleri var. Dolayısıyla karşı konulmaz devasa bir hava gücü, deniz gücü, kara gücü, bir dev bir askeri güç. Dolayısıyla karşısına birini hasım olarak aldığı zaman o ateşli silahıyla yakıyor, yıkıyor, yok ediyor.
Evet.
Böyle bir gücü var Amerika'nın. Ama Türkiye'nin çeyreği kadar olmayan da yapıcı bir gücü yok. Yani yıkabiliyor ama inşa edemiyor. Bakın Afganistan'ı yıktı geçti.
Irak aynı şekilde.
Yıktı. Libya'yı yıktı. Fakat yıktıkları herhangi bir yerde bir inşa yapamadı. Yeni bir düzen kuramadı. Ama Türkiye bakın Fırat Kalkanı'yla girdiği yerde Cerablus'ta, Azez'de,
Elbap'ta
yeni bir
şehir ortaya kurdu.
Nasıl ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeyi kazandığında Haliç kokuyordu. Şu anda Haliç'te balıklar yaşamaya başladı. Evet. Ve hayat belirtisi oldu. İşte Türkiye gittiği yerde mesela bakın Somali'ye elini dokundurdu. Hayat belirtisi oldu.
Evet.
Biz tıpkı bir bahar yağmuru gibi gittiğimiz yerde insana dokunuyoruz. Yani insanı yaşat ki devletin yaşasın ilkesi gereği. Hı hı. Hani Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği sözü hatırlayacak olursak biz bunu yapıyoruz. Ama Amerika'nın böyle bir özelliği yok. Bunu bilmemiz lazım. Biz o halde mümkün olduğu kadar Amerika'yı düşman olarak karşımıza almayacağız.
Evet.
Ama onun bize karşı yaptığı düşmanlığı da iyi bileceğiz.
Hı hı.
Bu nedenle akıllı bir devlet karşında senin altına oymaya çalışan güçlü bir düşmanın olduğunu bileceksiniz. Bu düşmanın şerrinde nasıl emin olacağınıza dair stratejiler yürüteceksiniz. Ki İran bunu çok başarılı bir diplomasiyle yürütüyor. Bakın 1980'den beri.
Evet.
Her defasında Amerika operasyon yapmaya kalkıyor. Bir şekilde boşa düşürüyor. Yani siz o büyük gücü üzerinize çekmeyeceksiniz. Yani şöyle düşünün Allah muhafaza. Biz Amerika ile takıştık. Yani Membiç'e girdik, oraya girdik, buraya girdik. Ve savaş durumuna girdik. Kalktı Amerikan uçakları sizin 3 tane Boğaz Köprünüzü, 5 tane enerji santralınızı bir gecede bombardıman etti. Ondan sonra siz Amerika'yı püskürttünüz, yendiniz diyelim. Fakat sizin 20 yılda yapıp ettiğiniz bütün altyapınızı adam bir gecede yok eder. Dolayısıyla bu tür güçlerle savaş konumuna gelmeden diplomasiyi de harekete geçirerek ve bunların da hiçbir zaman bizim dostumuz olmadığını bilerek ona göre hareket edip kartlarımızı açmalıyız. Evet. Ve bizim soft power olduğumuzu, yumuşak güç olduğumuzu, gittiğimiz yeri insani olarak güçlendirdiğimizi bu yöne ağırlık vermeliyiz. Yani biz silah olarak Amerika ile yarışamayız.
Evet.
Neyi üretirseniz üretin, insan savaşı, onlar sizden daha iyisini üretiyor. Ama biz insanlık alanında Amerika'dan fersah fersah öndeyiz. Avrupa Birliği'nden öndeyiz. Biz bu yönümüzü devreye sokarak batılı gazetecileri, Amerikalı, Avrupalı, Alman, Rus getireceksiniz. Cerablus'u gezdireceksiniz. Azez'i, Elbab'ı gezdireceksiniz. Yani orada yakılıp yıkılan evleri tekrar nasıl mamur etmişiz. Elektriği tekrar vermişiz. Okul açmışız. Postane açmışız. Bunları göstermemiz lazım dünyaya.
Evet.
Yani biz yeni bir medeniyet inşa etme gücüne sahibiz. Bu yönümüzü vurgu yapmamız lazım. Yoksa yani silahımızla, tankımızla, uçağımızla övünmek değil. Bunlar olmazsa olmaz. Hı hı. unsurlardır.
Evet. Peki hocam, vaktimiz de tükendi ama son bir konu, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adaylar çıkmıştı ama Sisi'nin, darbeci General Sisi'nin tekrar aday olma kararıyla birlikte adaylar da birer birer geri çekilmeye başladı. Çok kısa bir vaktimiz var hocam, hemen...
Şimdi Sayın sağlam. Tayyip Erdoğan'a diktatör diyorlar ya bazı kesimler... Ben diyorum ki işte diktatör merak ediyorsanız Mısır'a mesela bakalım. Saddam da öyleydi. %99 oy almış. O %1'i kim verdi diye istihbarat elemanlarına demiş ki onları araştırın bakalım, evet. Kim onlar. Şimdi Sisi de işte aynı şey Özbekistan'da İslam Kerimov zamanında olmuştu. Bütün muhalifler yurt dışına kaçarak canını kurtarabiliyorlardı. Yani aday olacağını beyan eden insanların başına hep çorap örülüyor idi. Türkiye'de adam aday oluyor, seçime giriyor, kıl payı oyalıyor, hakaretler ediyor. Arkasından da diktatör diyor. Yani siz diktatörlük görmek istiyorsanız İslam Kerimov'u, Saddam Hüseyin'i, Sisi'yi, yani tarihte bunların...
Evet.
Çok örnekleri var, gidin inceleyin. Ve bu tür ülkelerde siz o mevcut lidere, başkana aday olduğunuzda yani %5, %10 kazanma şansınız olduğunda sizi ortadan kaldırıyorlar.
Evet.
Yani böyle başa baş filan değil. Dolayısıyla da gerçek bir diktatörlüktür Mısır'daki. Maalesef. Muhalif bütün... Medya organları, televizyonlar, gazeteler hepsi vakıflar, darbeden sonra kapatıldı. Dernekler. Vakıflar, dernekler kapatıldı ve Mursi taraftarı konuşma yapan insanlar bile hapse atılıyor. Evet. Şimdi böyle bir ülkeyi eleştiremeyen tatlı su entelektüelleri gelip işte Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı'na diktatör diyorlar, barış bildirisi yayınlıyorlar vesaire.
Evet.
Yani peki. Ne diyelim, her şey ortada.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yani Allah
Müslümanın
razı olsun.
Biraz da firaseti olur. Yani hı-hı. O gözle bakan insanlar bunu görür. Afrin'le ilgili de son bir söz
buyurun,
söyleyeyim.
Buyurun hocam.
Dinleyicimize. Bizim Kurtuluş Savaşı sırasında Antep, Urfa, Adana'nın kurtuluşu günleri vardır. İşte 5 Ocak, 6 Ocak evet. Vesaire. Afrin'e de biz birlik gönderdik. Yani Afrin'de kurtarmaya çalıştık o dönemlerde. Hı hı. Lozan Anlaşması biliyorsunuz 24 evet. Temmuz 1923'te oldu. Yani biz 1919-20-21'li yıllarda bu bölgelerde Fransız birlikleriyle...
Evet, mücadele ettik.
Mücadele ettik ama gücümüz bu kadarına yetti.
Hatay'ı kurtarabildik ancak.
Dolayısıyla buralar bize yabancı değildir.
Evet.
Selçuklular döneminde fethettik. 400 küsur sene Osmanlılar döneminde idare ettik. Yani buranın taşı, toprağı, geçmişi, geleceği mührü bize aittir. Tapusu evet. Bizdedir. Dolayısıyla yani Fransızlar hariçten gazel atmasınlar. Ruslar, Amerikalılar yani bunlar gelip geçicidir. Oradaki Kürtler de, Araplar da, Türkmenler de hepsi bizim can kardeşimiz, kan kardeşimiz. Hepsiyle de bizim tarihi kültürel bağlarımız var. Yani hiçbir zaman PKK'lı hainlerle oradaki kadim halkları birbiriyle karıştırmamız gerekir diye düşünüyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah oradaki Mehmetçiğimize de güç kuvvet versin, zafer nasip etsin.
Amin.
Haftaya tekrar medeniyet coğrafyamızda buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.
Hoşçakalın. Hayırlı.